Ayrım 4. Piramit, Henning Mankell. Sayfa 38. O akşam Mona Rosengård'a geldi. Akşam yemeği yediler ama Wallander kafasında tasarladığı cümlelerin hiçbirini söylemedi. Bunun yerine sadece geç kaldığı için özür diledi. Mona özrünü kabul etti ve geceyi de orada geçirdi. Geçen Temmuz'da yaptıkları 2 aylık tatil hakkında konuşarak uzun süre uyanık kaldılar. Mona bir kuaförde çalışmış ama fazla para kazanamamıştı. Hayali gelecekte bir gün kendi yerini açabilmekti. Wallander'in de yüksek bir maaşı yoktu. Tam olarak ayda 1896 kron alıyordu. Arabaları yoktu. Parayı ay sonuna kadar idare edebilmeleri için dikkatlice harcamaları gerekecekti. Wallander kuzeye gidip dağ yürüyüşü yapalım demişti. Stockholm'den hiç dışarı çıkmamıştı. Ama Mona yüzebilecekleri bir yere gitmek istiyordu. Mallorca'ya gitmeyi göze alıp alamayacaklarını görmek için hesaplama yapmışlardı. Ama çok pahalı olacaktı. Bunun yerine Mona Danimarka'ya Skagen'e gitmeyi önerdi. Çocukken ailesiyle birkaç kez oraya gitmiş ve bunu hiç unutmamıştı. Ayrıca henüz boşta çok sayıda ucuz pansiyon olduğunu da öğrenmişti. Uyumadan önce bir anlaşmaya varmayı başarmışlardı. Skagen'e gideceklerdi. Ertesi gün Mona bir oda ayırtacak. Wallander ise Kopenhag'dan gelen trenin sefer saatlerine bakacaktı. Ertesi akşam 5 Haziran'da Mona Staffanstorp'taki ailesini ziyarete gitti. Wallander babasıyla birkaç saat poker oynadı. Bu kez babasının keyfi yerindeydi. Wallander'i meslek seçiminden dolayı eleştirmeye başlamamıştı. Oğlundan neredeyse 50 kron kazanmıştı, kazanmaya da devam ediyordu. O kadar neşelendi ki bir şişe konyak çıkardı. ''Bir ara İtalya'ya gitmek istiyorum.'' dedi kadeh tokuşturduktan sonra. ''Ve hayatımda bir kez de olsa Mısır'daki piramitleri görmek istiyorum.'' ''Neden?'' Babası ona uzun uzun baktı. ''Bu bayağı aptalca bir soru.'' dedi. ''Ölmeden önce Roma'yı ve piramitleri görmedi herkes. Çok yönlü biriysen genel eğitiminin bir parçası gibi.'' ''Sence kaç İsveçli'de Mısır'a gidebilecek gücü vardır?'' Babası itirazını duymamış gibi yaptı. ''Ama ölmek üzere değilim.'' diye ekledi onun yerine. ''Önce Löderup'a taşınacağım.'' ''Ev arayışı nasıl gidiyor?'' ''Çoktan bitti.'' Wallander şaşkınlıkla baktı. ''Bitti derken ne demek istiyorsun?'' ''Ben zaten evi satın alıp parasını ödedim. Adresi Swindal'a 12'ye 24.'' ''Ama ben görmedim bile.'' ''Orada yaşayacak olan sen değilsin, benim.'' ''Evi hiç gördün mü?'' ''Bir fotoğrafını görmüştüm, bu yeterli. Gereksiz yolculuklar yapmam, işimi yapamam yoksa.'' Wallander içinden omurdandı, babasının kandırıldığına emindi. Bunca yıldır resimlerini geniş Amerikan arabalarıyla almaya gelen tuhaf müşterilerini yaptığı gibi ondan faydalanmışlardı. ''Hayırlı olsun.'' dedi Wallander. ''Ne zaman taşınmayı planladığını sorabilir miyim?'' ''Nakliyeciler bu cuma geliyor.'' ''Bu hafta mı taşınıyorsun?'' ''Duydun işte, bir dahaki sefere kağıt oynadığımızda Skåne kırsalında olacağız.'' Wallander kollarıyla işaret ederek konuştu. ''Ne zaman toplanacaksın, her şey karman çorman.'' ''Hiç vaktin olmayacağını tahmin etmiştim, bu yüzden kız kardeşinden gelip bana yardım etmesini istedim.'' ''Yani bu gece gelmeseydin bir dahaki ziyaretimde boş bir ev mi bulacaktın?'' ''Evet, öyle olacaktı.'' Wallander biraz daha konyak doldurması için bardağını uzattı. Babası cimrilik yaparak ancak yarısını doldurdu. ''Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Löderup mu? Üstad'ın bu tarafında mı yoksa uzak tarafında mı?''
''Simrişam'ın bu tarafında.''
''Soruma cevap verir misin?''
''Zaten verdim.''
Babası ayağa kalktı ve konyak şişesini kaldırdı. Sonra kartları gösterdi. ''Bir ele daha var mısın?'' ''Hiç param kalmadı. Ama akşamları uğrayıp bavulları toplamana yardım etmeye çalışacağım. Evin parasını nasıl ödedin?''
''Çoktan hallettim.''
''Hepsini ödemiş olamazsın. O kadar paran var mıydı?''
''Yok ama para benim sorunum.''
Wallander bundan daha net bir cevap alamayacağını anladı. Zaten saat 10:30'tu. Eve gidip uyuması gerekiyordu. Aynı zamanda gitmekte de zorlanıyordu. Burası onun büyüdüğü yerdi. Doğduğunda Klagshamn'da yaşıyorlardı ama orayla ilgili hatırlayabildiği bir anısı yoktu. Artık burada kim yaşayacak diye sordu.
Yıkılacağını duydum.
Pek umrundaymış gibi değil. Neyse, ne zamandır burada yaşıyorsun?
19 yıldır, yeterince fazla.
Hiç duygusal biri olmadım. Buranın benim çocukluk evim olduğunu farkında mısın?
Ev dediğin sadece evdir diye yanıtladı babası. Artık şehirden bıktım, kırsalda yaşamak istiyorum. Orada huzur içinde resimlerimi yapıp Mısır ve İtalya seyahatlerimi planlayacağım.
Wallander, Rosengård'a kadar yürüdü, hava bulutluydu. Babasının taşınacak olması ve çocukluk evinin yıkılacağı düşüncesiyle endişelendiğini fark etti.
Duygusalın tekiyim diye düşündü. Belki de bu yüzden operayı seviyorum. Sorun şu ki duygusallığa eğiliminiz varsa iyi bir polis olabilir misiniz?
Ertesi gün Wallander, Monay'da yapacakları tatil için tren seferleri hakkında bilgi almak için birkaç arama yaptı. Mona kulağa hoş gelen bir yerde oda ve kahvaltı için yer ayırtmıştı. Wallander günün geri kalanını Malmö şehir merkezinde devriye gezerek geçirdi. Sürekli kafede kendisini suçlayan o kızı gördüğünü düşündü. Üniformasını çıkaracağı günün özlemini çekiyordu. Her yerde bakışlar üzerindeydi. Özellikle kendi yaşıtlarının yüzündeki tiksinti veya küçümseme ifadesini görebiliyordu. Bütün zamanını bir yıl sonra emekli olacağını ve ailesinin Hudiksvall'ın dışındaki çiftliğine taşınacağını konuşarak geçiren Svanlund adındaki kilolu ve hantal bir polisle devriye gezerek geçiriyordu. Wallander dalgın dalgın dinliyor, zaman zaman önemsiz bir şeyler mırıldanıyordu. Sarhoşları çocuk parkından uzaklaştırdı. Ayakları ağrımaya başlamıştı. Olan biten buydu sadece. Çalışma hayatı boyunca bu kadar sık devriye gezmiş olmasına rağmen ilk kez ayakları ağrıyordu. Acaba cinayet büroda polis olmayı bu kadar çok istediğinden mi böyle hissediyordu? Eve geldiğinde bir leğen çıkarıp ılık suyla doldurdu. Ayaklarını suya soktuğunda tüm vücuduna bir rahatlama hissi yayıldı. Gözlerini kapayıp tatili düşünmeye başladı. Mona ile geleceklerin dikkatleri dağılmadan planlayabilecek zamanları olacaktı. Çok geçmeden de nihayet üniformadan kurtulup Hamburg'in olduğu birime geçmeyi umuyordu. Koltukta uyuyakaldı. Pencere aralıktı. Birisi çöp yakıyor gibiydi. Hafif bir duman kokusu aldı. Belki de kuru dallardı yanan. Zayıf bir çatırtı sesi duyuldu. Silkindi ve gözlerini açtı. Bahçelerinde gerçekten çöp yakan biri mi vardı? Mahallede bahçeli müstakil ev yoktu. Sonra dumanı gördü. Koridordan içeri süzülüyordu. Ön kapıya koşarken su leğenini devirdi. Merdiven boşluğu dumanla doluydu. Ancak yangının kaynağını anlamakta güçlük çekmedi. Hall'ın dairesini duman sarmıştı. İkinci bölüm. Daha sonra Wallander bir kez olsun kuralına göre hareket etmeyi gerçekten başardığını düşündü. Dairesine geri koşmuş, itfaiyeyi aramıştı. Sonra merdiven boşluğuna dönmüş, bir kat yukarı koşmuş ve Linnea Almquist'in kapısını çalıp sokağa çıkmasını sağlamıştı. İlk başta itiraz etmişti ama Wallander ısrar ederek kolundan tutup çıkarmıştı. Ön kapıdan çıktıklarında Wallander dizinde büyük bir kesik olduğunu fark etti. Daireye geri gittiğinde leğene takılıp dizini masanın köşesine çarpmıştı. Kanadığını ancak şimdi fark ediyordu. Wallander dumanı fark edip itfaiyeyi zamanında aradığından alevler daha kendini göstermeden söndürmesi kolay olmuştu. Yangının nedenini tespit edip etmediklerini öğrenmek için itfaiye şefine yaklaştığında olumlu bir yardım alamamıştı. Öfkeyle dairesine gidip polis rozetini almıştı. İtfaiye şefinin adı Faroker'di. 60 yaşlarındaydı. Kırmızı bir yüzü ve gür bir sesi vardı.
"Bana polis olduğunuzu söyleyebilirdiniz," dedi.
"Bu binada yaşıyorum. İtfaiyeyi arayan bendim." Wallander ona Holland'ın başına gelenleri anlattı.
"Çok fazla insan oluyor," dedi Faroker kararlı bir şekilde.
Wallander bu beklenmedik yorumu nasıl karşılayacağını bilemedi.
"Yani bu dairenin boş olduğu anlamına geliyor," dedi Wallander. "Giriş rolünden başlamış gibi görünüyor," dedi Faroker. "Kundaklama olduğuna kalıbımı basarım."
Wallander ona sorgular gibi baktı. "Bunu daha şimdiden nasıl bilebilirsin?"
Yıllar geçtikçe bir iki şey öğreniyorsun dedi Faroker bazı talimatlar verirken. Bir gün bunu sen de yapacaksın diye devam etti ve eski bir pipoyu tütünle doldurmaya başladı.
Eğer kundaklamaysa olay yeri inceleme polisinin çağrılması gerekecek değil mi dedi Wallander.
Zaten yoldalar.
Wallander bazı meslektaşlarına katılarak meraklı izleyicileri uzak tutmalarına yardım etti. Bugün ikincisi dedi Wenström olan polislerden biri. Bu sabah Limham yakınlarında bir odun yığını alev almıştı. Wallander bir an babasının taşındıktan sonra evi yakmaya karar verip vermediğini merak etti. Ancak bu düşünceden hemen vazgeçti. Bir araba kaldırıma yanaştı. Wallander gelenin Hemberg olduğunu görünce şaşırdı. Wallander'e el salladı.
Haberi duydum dedi. Lundin'in gelmesi gerekiyordu ama adresi bildiğim için ben geldim.
İtfaiye şefi bunun kundaklama olduğunu düşünüyor.
Hemberg yüzüne ekşitti. İnsanlar pek çok şey düşünür dedi. Faroker'i neredeyse 15 yıldır tanıyorum. Yananın bir baca veya araba motoru olması önemli değil. Onun için her şey şüpheli bir kundaklama vakası. Benimle gel, belki bir şeyler kaparsın.
Wallander onu takip etti.
Sence ne olmuştur burada diye sordu Hemberg.
Kundaklama. Faroker son derece emin görünüyordu. Wallander iki adam arasında köklü, karşılıklı bir gerilim olduğunu hissetti.
Burada yaşayan adam öldü. Yangını kim çıkarmış olabilir?
Bunu bulmak senin işin. Sadece kundaklama olduğunu söylüyorum.
İçeri girebilir miyiz?
Faroker güvenlikten sorumlu itfaiyecilerden birine bağırdı. Yangın sönmüş ve duman gitmişti içeri girdiler. Giriş holünde ön kapının yanındaki kısım yanmıştı. Ancak alevler holü oturma odasından ayıran bölümden daha öteye ulaşmamıştı. Faroker kapıdaki mektup kutusunu işaret etti.
Buradan başlamış olabilir dedi. Önce için için yanmış sonra alev almış. Kendi kendine alev alabilecek bir elektrik kablosu ya da başka bir şey yok.
Hemberg kapının yanına çömeldi sonra burnunu çekti.
Bu kez haklı olman mümkün dedi ve ayağa kalktı. Koku var, gaz yağı olabilir.
Benzin olsaydı yangın farklı olurdu.
Yani biri posta kutusundan mı attı?
Bu en olası senaryo.
Faroker paspasın kalıntılarını ayağıyla dürttü. Kağıt yok dedi. Daha büyük olasılıkla bir bez parçası ya da pamuk kullanmış.
Hemberg kasvetli bir şekilde başını salladı.
Ölmüş insanların evinde yangın çıkaran baş belaları olabilir.
Senin sorunun dedi Faroker, benim değil.
Adli tıptan buna bakmasını istememiz gerekecek.
Bir an için Hemberg endişeli göründü, sonra Wallander'a baktı. Kahve bulabilir miyiz? Wallander'in dairesine girdiler. Hemberg devrilmiş leğene ve yerdeki su birikintisine baktı.
Yangını kendin mi söndürmeye çalışıyordun?
Ayak banyosu yapıyordum. Hemberg dikkatli ona baktı.
Ayak banyosu?
Bazen ayaklarım ağrıyor.
O halde yanlış ayakkabı giyiyor olmalısın dedi Hemberg. 10 yıldan fazla devriye gezdim ama ayaklarımla ilgili hiç sorun yaşamadım.
Wallander kahveyi hazırlarken Hemberg mutfak masasına oturdu.
Bir şey duydun mu diye sordu Hemberg. Merdivenlerde kimse var mıydı?
Hayır. Wallander bu sefer de uyuduğunu itiraf etmenin utanç verici olduğunu düşündü.
Orada birileri hareket ediyor olsaydı duyar mıydın?
Ön kapının çarptığını duyabilirsiniz dedi Wallander kısıtlı bir muğlaklıkla. Muhtemelen birinin girdiğini duyardım.
Tabii kapının çarpmasını engellemezse.
Wallander bir paket vanilyalı gofret çıkardı. Kahvenin yanında ikram edebileceği tek şey buydu.
Buna da bir tuhaflık var dedi Hemberg. Her şey mükemmel bir intihar olduğuna işaret ediyor. Halen'in sağlam bir eli olmalı. İyi hedef almış. Tereddüt etmeksizin doğrudan kalbi vurmuş. Adli tıbbın işi henüz bitmedi ama intihardan başka bir ölüm nedeni aramamıza gerek yok. Hiç şüphe yok. Sorun daha çok bu kişinin ne aradığında. Bir de neden birisi daireyi yakmaya çalıştı? Muhtemelen aynı kişi olmalı.
Hemberg Wallander'e başıyla işaret ederek biraz daha kahve istediğini belirtti.
Bunun hakkında bir fikrin var mı diye sordu Hemberg birdenbire. Varsa şimdi göster bana.
Wallander hazırlıksız yakalanmıştı.
Dün gece burada olan kişi bir şey arıyordu diye başladı ama muhtemelen hiçbir şey bulamadı. Onu böldüğün için mi? Aksi halde çoktan gitmiş mi olurdu?
Evet.
Ne arıyordu?
Bilmiyorum.
Şimdi de birisi daireyi ateşe veriyor. Aynı kişi olduğunu varsayalım. Ne anlama geliyor bu?
Wallander düşünmeye başladı.
Acele etme dedi Hemberg. İyi bir komiser olmak istiyorsan yöntemli düşünmeyi öğrenmelisin. Ve bu da genellikle düşünürken acele etmemek anlamına gelir.
Belki de aradığı şeyi başka birinin bulmasını istemiyordu.
Belki dedi Hemberg. Neden belki?
Çünkü başka bir açıklaması olabilir.
Ne gibi mesela?
Wallander ümitsizce bir alternatif bulmaya çalıştı ama bulamadı.
Bilmiyorum diye yanıtladı. Başka bir alternatif bulamıyorum şimdi.
Hemberg bir gofret aldı.
Ben de bulamıyorum dedi. Bu da açıklamanın hala dairede olduğu anlamına geliyor. Biz bulamasak da. O gece eve girilmeseydi silah muayenesi ve otopsi sonuçları gelir gelmez bu soruşturma sona erecekti. Ama şimdi yangından sonra muhtemelen bir kez daha evi incelemek zorunda kalacağız.
Howland'ın gerçekten hiç akrabası yok mu diye sordu Wallander. Hemberg fincanını bırakıp ayağa kalktı.
Yarın odama gel sana raporu göstereyim.
Wallander tereddüt etti. Bunun için vakit bulabilir miyim bilmiyorum. Yarın Malmö'deki parkları gezip sarhoşlarla uğraşacağız.
Amirinle konuşurum dedi Hemberg. Hallederiz o işi.
Ertesi gün 7 Haziran'da 8'i biraz geçerken Wallander Hemberg'in Hall'ın hakkında oluşturduğu tüm dosyayı okuyordu. Çok az bilgi vardı. Zengin değildi ama borcu da yoktu. Tamamen emekli maaşıyla yaşıyormuş gibi görünüyordu. Kaydedilen tek akrabası 1967'de Katrine Holm'de ölen kız kardeşiydi. Anne babası daha önce vefat etmişti. Hemberg toplantıdayken Wallander raporu Hemberg'in odasında okudu. Saat 8.30'dan kısa süre sonra geri geldi.
''Bir şey buldun mu?'' diye sordu.
''Bir insan nasıl bu kadar yalnız olabilir?''
''Sorabilirsin dedi Hemberg ama cevap veremez. Haydi eve tekrar bakalım.''
O sabah adli tıp teknisyenleri Howland'ın dairesini kapsamlı bir şekilde inceliyorlardı. İşi yöneten adam zayıf, kısa boylu ve neredeyse hiç konuşmayan biriydi. Adı Suyun Nesson'du. İsveç adli tıbbında bir efsaneydi.
''Bir şey varsa gözünden kaçmaz.'' dedi Hemberg. ''Burada kal ve ondan bir şeyler öğren.''
Hemberg'e bir mesaj gelince gitti.
Jägersro'da adamın biri kendini bir garajda asmış dedi döndüğünde. Sonra tekrar gitti. Döndüğünde saçlarını kestirmişti.
Saat 3'te Suyun Nesson işi durdurdu.
''Burada bir şey yok.'' dedi. ''Gizli para da, uyuşturucu da yok. Temiz.''
''O zaman burada bir şey olduğunu düşünen biri var.'' dedi Hemberg. ''Acaba kim yanıldı? Şimdi bu dosyayı kapatacağız.'' Wallander Hemberg'i sokağa kadar takip etti.
''Ne zaman bırakman gerektiğini bilmelisin.'' dedi Hemberg. ''Bu belki de en önemli şey olabilir.''
Wallander dairesine dönerek Mona'yı aradı. O akşam buluşup arabayla dolaşmaya karar verdiler. Mona bir arkadaşının arabasını ödünç almıştı. Wallander'i saat 7'de alacaktı.
''Haydi Helsingborg'a gidelim.'' diye önerdim ona.
''Neden?'' ''Çünkü oraya hiç gitmedim.''
''Ben de.'' dedi Wallander. ''7'de hazır olurum. Sonra Helsingborg'a gideriz.''
Ama Wallander o akşam Helsingborg'a gidemedi. Saat 6'dan kısa bir süre önce telefon çaldı. Arayan Hemberg'di.
''Buraya gel.'' dedi. ''Odamdayım.''
''Aslında başka planlarım var.'' dedi Wallander.
Hemberg sözünü kesti. ''Komşunun başına gelenlerle ilgilendiğini sanıyordun. Buraya gel de sana göstereyim. Uzun sürmeyecek.''
Van cevap alamadı. ''Zamanında dönerim.'' diye düşündü. Fazla parası yoktu ama taksiye binmekten başka çaresi de yoktu. Kese kağıdından bir parça koparıp üzerine 7'de döneceğini karaladı. Sonra bir taksi çağırdı. Notu kapıya raptiyeyi de tutturdu. Bu sefer taksi bulması uzun sürmemişti, emniyete gitti. Hemberg odasında ayaklarını masaya uzatmış oturuyordu. Wallander'a oturmasını işaret etti.
''Yanılmışız.'' dedi. ''Düşünemediğimiz bir alternatif daha var. Suyun Nesson hata yapmadı, doğruyu söylüyordu. Oğlanın dairesinde hiçbir şey yoktu, haklıydı ama bir şey olmuştu.''
Wallander Hemberg'in neden bahsettiğini bilmiyordu.
''Yanıldığımı da kabul ediyorum.'' dedi Hemberg. ''Ama Hall'ın apartmanda ne varsa yok etmişti.''
''Ama ölmüştü.''
Hemberg başını salladı. ''Adli tabip aradı.'' dedi. ''Otopsi tamamlanmış. Hayler'in midesinde çok ilginç bir şey bulmuş.''
Hemberg ayaklarını masadan sarkıttı. Sonra çekmecelerden birinden kaplanmış küçük bir bez parçası çıkarıp Wallander'in önünde dikkatlice açtı.
İçinde taşlar varmış, değerli taşlar. Vallender ne türden taşlar olduğunu bilmiyordu. Sen gelmeden hemen önce burada bir kuyumcu vardı dedi Hembek. Ön inceleme yaptı. Bunlar elmas, muhtemelen Güney Afrika madenlerinden. Küçük bir servet değerinde olduklarını söyledi. Halan elmasları yutmuş.
Bunları midesinde mi taşıyordu?
Hembek başını salladı. Ancak şimdi bulabilmemize şaşmamalı.
Ama neden yuttu ki ve bunu ne zaman yaptı?
Son soru belki de en önemli olanı. Doktor kendini vurmadan sadece birkaç saat önce yuttuğunu söyledi. Bağırsakları ve midesi hala çalışıyorken neden yutmuş olabilir sence?
Korkmuştu.
Kesinlikle. Hembek elmasları kenara itip ayaklarını tekrar masaya koydu. Wallander ayak kokusunu aldı. Bunu nasıl yorumlarsın?
Yapabilir miyim bilmiyorum.
Dene. Holland elmasları yuttu çünkü birinin onları çalacağından korkuyordu. Sonra kendini vurdu. O gece orada olan kişi elmasları arıyordu ama yangını açıklayamam. Bunu farklı bir şekilde açıklayamaz mısın diye önerdi Hembek. Holland'ın amacını biraz değiştirirsen nasıl bir sonuç çıkar?
Wallander birden Hemberg'in ne yapmak istediğini anladı. Belki de korkmuyordu dedi Wallander. Elmaslarından asla ayrılmamaya karar vermişti belki.
Hemberg başını salladı. Bir sonuca daha varabilirsin. Birisi Holland'ın elmasları olduğunu biliyordu.
Ve Holland'ın da bu kişinin bildiğinden haberi vardı.
Hembek memnun bir şekilde başını salladı. Gittikçe gelişiyorsun. Her ne kadar çok yavaş gidiyor da olsa dedi.
Ama bu yangını açıklamıyor.
En önemli şeyin ne olduğunu kendine sormalısın dedi Hembek. Sence işin can alıcı noktası ne? Yangın dikkat dağıtmak için olabilir ya da kızgın biri yapmış olabilir.
Kim?
Hembek onu silkti. Bunu bulmamız zor olacak. Oğlun öldü. Elmasları nasıl elde ettiğini bilmiyorum. Bununla savcıya gitsem yüzüme güler.
Elmaslara ne olacak?
Genel miras fonuna gider. Tüm dosyayı kapatıp Paola'nın ölümüyle ilgili raporumuzu Bodrum'un olabildiğince derinlerine gönderilmek üzere yollayabiliriz.
Bu yangının araştırılmayacağı anlamına mı geliyor?
Tam olarak değil sanırım dedi Hembek. Bunun için bir sebep yok.
4. ayrımın sonu. Sayfa 52.